Ayrım 26, Tekerlekler, Arthur Hayley, sayfa 288. Gropettin'in işaretini gören teknisyenler ışıkları yaktılar ve ses alma makinesini işlettiler. Meylu gözlerini kırpıştırdı ama yönetmen hafif sesle konuşmaya devam edince başını salladı ve yüzü eski durumunu aldı. Gropetti hızlı ve sakin bir hareketle makinenin çekim alanından süzülüverdi. Meylu sanki kendi düşüncelerinden başka bir şeyle ilgili değilmiş gibi ''Üzülmeye gerek yok'' dedi. ''Geleceğimizi düşünmemizi söylüyorlar ama hiç de gerek yok buna. Çünkü bir geleceğimiz yok bizlerin.'' Omuzlarını silkti. ''Hiçbir şey değişmedi ki.'' ''Gropetti kes'' dedi. Işıklar söndü. Yönetmen araya girerek Meylu'nun kulağına bir şeyler daha fısıldadı. Birkaç dakika sonra hepsi ses çıkarmadan beklerlerken ışıklar yine yandı. Gropetti aradan çekildi. Meylu'nun yüzü canlanmıştı. ''Renkli televizyonumuzu aldılar'' dedi odanın boş bir köşesine bakarak. ''İkinci taksiti ödemedik diye iki herif gelip aldı televizyonumuzu. Heriflerden biri ödemeyecek olduktan sonra niçin televizyon aldığımızı sordu. Ben de ona ''Beyim bugün ilk taksiti verecek param varsa bu gece televizyon seyrederim. Bazı günler en önemli şey budur'' dedim. Sesi alçaldı kızın. ''Yarın ne olacağını kim bilir'' demek gerekirdi oysa.'' ''Kes!'' Brett yanındaki Leonard Wingate'e ''Ne demek bunlar?'' diye fısıldadı. Zenci yönetici hala yüzünü siliyordu yavaş bir sesle. ''Başları dertli'' dedi. ''Hayatlarında ilk defa para yüzü görünce deliye döndüler. Mobilya aldılar, renkli televizyon aldılar, ödeyemeyecekleri taksit borçları altına girdiler. Şimdi bu eşyaların bir kısmı geri alındı. Hepsi de bu kadar değil.'' Gropetti Meylu ile Rolly Knight'ın yerlerini değiştiriyordu. Şimdi kameraya Rolly bakıyordu. Brett yine hafif sesle ''Başka ne oldu?'' diye sordu. ''Knight'ın aylığına bir kere haciz kondu. Bu hafta yeni bir haciz kararı daha geldi. Sendika anlaşmasına göre iki haciz otomatik olarak işten çıkarılma demektir. Hay Allah cezasını verse, peki sen bir şey yapamaz mısın?'' ''Belki de yapabilirim. Her şey Knight'a bağlı. Bu iş bitince konuşacağım.'' ''Peki hepsini filmde anlatması mı gerekiyor?'' Leonard Wingate omuzlarını silkti. ''Bunun özel bir sorun olduğunu ve isterse anlatmayacağını söyledim. Ama ne o ne de kız pek aldırış etmiyorlar. Belki gerçekten umursamıyorlar. Belki de başkalarına yardım edebileceklerini düşünüyorlar. Bilmiyorum.'' Konuştuklarını duyan Barbara başını çevirdi. ''Wes, bunun bütünün bir parçası olduğunu söylüyor. Üstelik onlara karşı anlayışlı davranacak.'' Yönetmen bu kere Rolly ile konuşuyordu. Wingate, Barbara ile Brett'e yine alçak ama sert bir sesle ''Knight'ın başına gelenlerin yarısı bizim, sizin ve benim gibi insanların davranışlarımızdan doğuyor.'' dedi. ''Biz bunlar gibi iki çocuğa yardım ediyoruz ama bu yardımı yapar yapmaz da bizim kendi yaşayışımızla yıllar sonunda elde ettiğimiz bütün orta sınıf değerlerimizi üzerlerine almalarını istiyoruz.'' Aynı şey para için de geçerli. Hayatında eline para geçmiş olmadığı halde Knight'ın parasını bunu kullanmaya alışmış bir insan gibi kullanmasını istiyoruz. Yapmayınca da ne oluyor? Mahkemeye veriliyor, aylığına haciz konuyor. Para içinde yaşamaya alışmış olanlarımızın hala üstesinden gelemediğimiz bir sürü borçlarımız olduğunu unutuyoruz. Ama aynı şeyi şu çocuk yapmaya görsün. Bütün düzenimiz onu geldiği çöplüğe atmak için harekete geçiveriyor.
Barbara buna razı gelemezsin diye mırıldandı.
Wingate sabırsızlıkla salladı başını. Yapabileceğimin de bir sınırı var. Knight pek çok insandan biri sadece. Işıklar yanmıştı. Yönetmen susmaları için onlardan yana baktı. Sıcak ve sessiz odada Rolly Knight'ın sesi açıkça duyuluyordu. ''Burada yaşayınca insan pek çok şey öğreniyor. Söz gelişi ne derlerse desinler durumun düzelemeyeceğini anlıyorsunuz. Hiçbir şeyin sürekli olmadığını da öğreniyorsunuz.''
Hiç beklenmedik bir gülümseme aydınlattı Rolly'nin yüzünü. Sonra pişman olmuş gibi yine kaşları çatıldı.
''Onun için en iyisi hiçbir şey beklememek. O zaman kaybettiğinizde pek canınız yanmaz.''
''Gropetti kes!'' diye seslendi. Bir saat kadar çekime devam ettiler. Gropetti kandırıcı ve sabırlıydı. Rolly şehirdeki ve hala çalıştığı montaj fabrikasındaki hayatından söz etti. Genç zencinin sözleri basit ve bazen yanlışsa da gerçeği ve kendisini olduğu gibi ortaya koyuyordu. Her zaman kendine yontmadığı gibi kendini küçültmüyordu da. Daha önceki sahneleri seyretmiş olan Barbara sonucun çok etkileyici bir belge olacağından emindi. Son çekimden sonra ışıklar sönünce Wes Grobetti karaberesini çıkardı, kafasını koskocaman bir mendille kuruladı, iki teknisyene dönerek ''Basın tamamdır'' dedi. Ötekiler Rolly Knight ve May Lou'ya oldukça kısa bir iyi gecelerle veda edip çıktıktan sonra Leonard Wingate içeride kaldı. Brett De Los Santo, Barbara Zaleski ve Wes Grobetti Detroit Basın Kulübü'nde akşam yemeği yiyecekler, Leonard Wingate onları orada bulacaktı. May Lou, ''Bir içki içer misiniz beyim?'' diye sordu. Wingate tam başını sallayacaktı ki fikrini değiştirerek ''Evet, lütfen'' dedi. Dolabımsı mutfağın rafından içinde bir parmak içki kalmış bir rom şişesi çıkaran kız bunu iki kadehe böldü. Biraz Coca-Cola ve buzla ekledikten sonra birini Wingate'e öbürünü Rolly'e uzattı oturdular. Wingate evini kullandıkları için biraz para verecek film şirketi diye söze başladı. Çok bir şey olmayacak bu. Hiçbir zaman çok değildir ama eline geçmesi için çalışacağım. May Lou kararsızca gülümsedi. Rolly Knight karşılık vermedi. Yönetici içkisinden bir yudum aldı. ''Aciz kararından haberin var mı ikincisinden?'' Rolly yine karşılık vermedi. May Lou, ''Bugün biri işte söylemiş dedi, artık para almayacakmış, doğru mu?'' ''Bir kısmını zaten almıyordu ama işinden çıkarılırsa elbette ki artık para alamayacak.'' Wingate bunun ne demek olduğunu, alacaklıların nasıl aylığının bir kısmına el koyduklarını, şirketin bu yoldan hoşlanmadığı halde kanuna uymak zorunda kaldığını hatırlattı. Tıpkı beklediği gibi ne Rolly ne de May Lou ilk hacizin ne demek olduğunu anlamamışlardı. Yine Rolly bu ikincisinin kendisinin işten atılmasına sebep olacağını bilmiyordu. Wingate bunun sebebi aylıktan para kesilmeleri, muhasebe kısmına çok iş çıkarması ve masraflı olmasıdır diye işten çıkarılma nedenini açıkladı. Rolly bokluk diyerek fırladı yerinden, odanın içinde dolaşmaya başladı. Leonard Wingate içini çekti. ''Eğer dürüst bir karşılık vermemi istiyorsan haklı olduğunu söyleyebilirim. Bunun için elimden geldiği takdirde sana yardım etmek istiyorum. Eğer istersen elbette.'' May Lou Rolly'e baktı, dudaklarını ıslatarak ''İstiyor beyim'' dedi. ''Son zamanlarda pek kendinde değil. Biraz sıkıntılı işte.'' Wingate bunun nedenini merak etti. May Lou'nun dediği gibi Rolly haciz işini bugün öğrenmişse sıkıntının nedeni bu olmasa gerekti ama üstünde durmamaya karar verdi. ''Size yapabileceğim şey ki bu da ancak siz istediğiniz takdirde olur, birisine mali durumunuzu incelettirmek, mümkün olursa düzeltmek ve sonra da yeniden başlamanıza yardım etmektir.'' Chrysler'in fabrika personel şefi olan Jim Robson'un ilk defa başlattığı, sonra öteki otomobil şirketleri tarafından kopya edilen bu sistemin ne olduğunu anlattı. Rolly ile May Lou'ya kendisine hemen bütün borçlarının bir listesini vermeleri gerektiğini söyledi. Bu listeyi Rolly'nin çalıştığı fabrikanın personel kısmına teslim edecekti. Bu fazladan işi kendi saatleri içinde yapan personel kısmındaki adam her şeyi inceleyecek, borç yekûnunu çıkaracaktı. Sonra alacaklılara ayrı ayrı telefon ederek borçları uzun süreli küçük taksitlere bağlamaya çalışacak ve aylığa konan haciz kararını kaldırtacaktı. Bunlar genellikle aksi takdirde ne olacağı kendilerine söylenince bu yolu kabul ederlerdi. Çünkü kabul etmedikleri zaman adam işini kaybeder, onlar da alacaklarını mahkeme kararı olsun olmasın hiçbir zaman tahsil edemezlerdi. Bundan sonra işçiye, ki bu defaki Rolly Knight'tı, haftada en az kaç parayla geçineceği sorulurdu. Bu konuda bir anlaşmaya varıldıktan sonra Rolly'nin haftalık çeki önce personel kısmına gönderilecekti. Her cuma akşamı oraya giderek personel memurunun önünde çeki imzalayacak ve gerekli ödemeleri yapacaktı. Wingate personel bürosunun genellikle aynı işlemi gören 40-50 kişilik bir işçi grubu ile dolu olduğunu söyledi. Çoğu kendilerine gösterilen bu yardımdan dolayı minnettardılar. Bundan sonra işçiye ait çeki ona vermeyip kendi banka hesabına yatıracak ve buradan alacaklılara anlaşılmış miktarları ödedikten sonra kalanını Rolly'ye verecekti. Şirket işe karışmadığı için bunu bu yola dökmüşlerdi. Borçlar bittikten sonra personel memuru çekilecek ve Rolly yine normal haftalık çekini eline alacaktı. Kayıtlar her türlü denetime açıktı ve bu hizmet hiçbir ücret alınmadan başı sıkıntıda olan işçilere yardım için kurulmuştu. Wingate, bu sizin için pek kolay olmayacak diye uyardı onları. Bunda başarılı olmak için çok az bir parayla geçinmek zorunda kalacaksınız.
Rolly tam itiraz edecek gibiydi ki Meylu söze karıştı. Olur beyim dedi.
Wingate onun Rolly'ye çevrilmiş gözlerinde bir otorite ve bir çocukça sevgi gördü.
Yapacaksın dedi Rolly. Evet yapacaksın.
Rolly gülümseyerek omuzlarını silkti. Fakat Rolly'nin başka bir şeyi düşündüğü açıktı. Onu böyle sıkan şeyin ne olabileceğini yine merak etti Wingate.
Leonard Wingate yanlarına geldiği zaman Barbara Zaleski, o ikisinin bu işi becerip beceremeyeceklerini konuşuyorduk dedi.
Basın kulübünün üyesi olan Barbara diğer üçüne ev sahipliği ediyordu. Brett De Los Santo ve Wes Grobetti ile Wingate'i barda beklemişlerdi. Şimdi dördü birden yemek salonuna yöneldiler. İçkilerini ısmarladıktan sonra Wingate Barbara'nın sorusuna karşılık verdi.
Evet demek isterdim ama güvenli değilim. Bunun nedeni de düzen yine. Daha önce de konuşmuştuk. Bizim gibi insanlar şöyle böyle de olsa düzenle başa çıkabilirler. Onlarsa çıkamıyorlar.
Brett Leonard, bu akşam ihtilalci gibi konuşuyorsun dedi.
Konuşmak ihtilalci olmak demek değildir. Wingate acı acı gülümsedi. Bunun için gereken cesarete sahip olduğumu sanmıyorum. Üstelik gereken niteliklerden de yoksunum. İyi bir işim, bankada param var. Bunlara sahip olan insanları korumak isterler. Havaya uçurmak değil. Ama sana şu kadarını söyleyeyim. Irkımı ihtilalci yapan nedenleri biliyorum.
Ceketinin cebindeki şişkinliğe dokundu. Bunlar Maylow'un evden çıkmadan önce kendisine verdiği kağıtlardı. Faturalar, taksit makbuzları, ödeme emirleri.
Wingate merak ettiği için arabada şöyle bir göz gezdirmişti kağıtlara. Gördükleri kendisini hem şaşırtmıştı hem de öfkelendirmişti.
Rolly ve Maylow konuştuklarını söylenmemesi gereken rakamlar dışında bir bir anlattı. Karşısındakilerin de bu işle ilgilendiklerini biliyordu.
O odadaki mobilyaları gördünüz hepiniz dedi.
Ötekiler başlarını salladılar. Barbara iyi değildi ama diyecek oldu.
Lütfen dürüst ol. Sen de benim kadar biliyorsun beş para etmeyeceklerini.
Brett itiraz etti. Ne çıkar bundan ancak o kadara yetiyorsa paraları.
Ama ödedikleri paraya bakarsan bundan çoğuna yeteceğini bilebilirdin.
Wingate bir kere daha cebindeki kağıtlara dokundu. Az önce faturasını gördüm.
Size o eşyaları değerinin 6 katına verdiklerini söyleyebilirim. İmzaladıkları taksit anlaşmasına göre aynı parayla J.L. Hudson ya da Sears gibi ünlü bir firmadan mükemmel bir takım alabilirlerdi.
Barbara peki neden oradan almamışlar diye sordu.
Leonard Wingate ellerini masanın üzerine koyarak öne doğru eğildi.
Çünkü benim iyi yürekli, varlıklı ve masum dostlarım daha iyisini bilmiyorlardı. Hiç kimse onlara alışveriş etmesini, iyi bir şey almasını öğretmemişti de ondan. İnsanın parası olmayınca bunu öğrenmenin anlamı da olmaz. Karaların mahallesindeki bir beyazın dükkanına gittiler ve kazıklandılar da ondan. Bu dükkanlar yalnız Detroit'te değil pek çok yerlerde de vardı ondan. Bu yoldan geçen çok kimseler gördük.
Masaya bir sessizlik çöktü, içkileri gelmişti. Wingate viskisini yudumladıktan sonra sözüne devam etti.
Bir de mobilya ve başka eşyaların taksit sorunu var. Yolda gelirken hesapladım. Faiz oranı %19-20'ye geliyor.
Wes Grobetti hafif bir ıslık koyverdi.
Barbara,
peki personel memuru alacaklılarla konuştuğu zaman bu faizi indirebilecek mi diye sordu.
Belki, belki de işin bu kısmını ben üstüme alacağım. Bu konuda şirketin adını kullanınca dinleme ihtimalleri çoğalır. İstediği zaman otomobil şirketlerinin kendilerini sıkıştırabileceğini bilirler.
Ama mobilyaya gelince, başını salladı. Hiç ihtimal yok bunda. Bu dolandırıcılar ancak gülerler bize. Mallarını satabilecekleri kadar yükseğe satıp taksit kağıtlarını bir iskonto karşılığı bir faiz şirketine devrederler bunlar. Sonunda da Knight gibi küçük insanlar bu farkı ödemek zorunda olurlar.
Barbara peki Rolly işinde kalabilecek mi diye sordu. Başka bir şey çıkmazsa bunu sağlayabiliyorum sanırım.
Wes grov etti. Allah aşkına bu kadar konuşma yeter dedi. Biraz da yemek yiyelim.
Akşam boyunca pek sesini çıkarmamış olan Brett de Los Santo'nun bu sessizliği yemek sırasında da devam etti. Brett'in bu akşam gördükleri kendisini çok etkilemişti. Rolly Knight'la May Lou'nun yaşama şartları, o eski ve çöp kokulu apartmandaki daracık odaları, mahalledeki aynı durumda ya da daha beter olan öteki apartmanlar, şehrin iç kesimine egemen olan yoksulluk. Bundan önce de oralardan geçmişti ama şu son birkaç saat içinde gördüklerini ve duyduklarını ne bu şiddetle görmüş ne de duymuştu. Hem merak ettiğinden hem de işine çok daldığı için Barbara'yı çoktandır göremediğinden bu akşam film çekiminde bulunmak istemişti. Ruhsal bakımdan işin içine bu kadar gömüleceğini hiç de beklemiyordu. Detroit'in zenci mahallesinin sorunlarının yabancısı değildi. Evlerin o çirkinliğini görünce niçin başka bir yere taşınmıyorlar diye sormayacak kadar iyi biliyordu durumu. Burada yaşayan insanların, özellikle karaların, iktisadi ve toplumsal bakımdan kapana kıstırılmış olduklarını biliyordu. Şehrin iç kesiminde hayat ne kadar pahalıysa da banliyölerde daha da pahalıydı. Üstelik banliyölere karaları almazlar, almamak için de bin türlü yola başvururlardı. Söz gelişi Ford Motor Şirketi'nin merkezinin bulunduğu Dearborn'da orta sınıf beyaz ailelerin bir takım kurnazca dalaverelerle başta tuttukları belediye başkanı sayesinde tek bir karaderili bile yoktu. Brett şehrin iç kesimine iyi niyetli New Detroit Komitesi ya da son zamanlarda anıldığı gibi Detroit AŞ tarafından yapılan yardım çabalarının 1967 yılında bu bölgede çıkan ayaklanmadan sonra başladığını da biliyordu. Paralar toplanmış, bir takım yapı işlerine başlanılmıştı ama bir komite üyesinin söylediği gibi söz çok tuğla azdı. Başka biri de Cecil Rhodes'un son sözlerini hatırlatmıştı. O kadar az şey yapıldı, yapacak o kadar çok şey var ki. 1967 ayaklanmasından bu yana yıllar geçmiş olduğu halde ayaklanmanın nedeni olan yaşama durumunu düzeltmek için birkaç oyalayıcı tedbir alınmasından başka bir şey yapılmış değildi. Brett düşünüyordu, topluluk olarak başarısızlığa uğradan yerde tek bir insan ne yapmayı umut edebilirdi? Sonra bir şey daha hatırladı, bir kere Ralph Nader hakkında da sorulmuştu bu. Brett Barbara'nın gözlerini üzerinde hissederek kıza döndü. Kız gülümsedi ama onun bu sessizliği hakkında bir şey söylemedi. Her ikisi de birbirlerinin ruhsal durumlarını anlayacak ve bunlar üzerine konuşmaya ihtiyaç duymayacak kadar iyi tanıyorlardı. Brett Barbara'nın bu akşam bütün güzelliği üstünde diye düşündü. Az önceki tartışma sırasında bir canlılık gelen yüzünden ilgi, zeka ve sıcaklık taşıyordu. Brett'in gözünde Barbara kadar değeri olan hiçbir kız bu kadar uzun süre onunla yatmamakta ısrar etmemişti. Barbara'nın bu film işine karışmış olmaktan, Wes Grobetti ile birlikte çalışmaktan büyük bir tatmin duygusu aldığını biliyordu. Grobetti tabağına yetmiş yağlı ağzını ve sakalını peçetesiyle silmekteydi. Ufak tefek film yönetmeni başından beresini çıkarmamıştı, doygunlukla omurdandı. Brett, Wes, sen hiç çektiğin konularla ilgilenmez misin diye sordu. Yönetmen şaşırmıştı. Yani onlar için mücadele etmek gibi palavradan mı söz ediyorsun?
Evet, o palavralardan söz ediyordum.
Haydi canım sen de. Elbette ki ilgilenirim. Zorunluyum buna zaten. Ama ondan sonra film çekerim oğlum. Hepsi bu kadar.
Gropetti sakalını sıvazlayarak arkasından bir makarna parçası çekti.
İster kaymak tabakası olsun ister bir sefalet sahnesi. Benim bütün aradığım çekim açısı, ışık ve ses alım aletleridir. Bundan başka türlü ilgilenmeden anlamam ben. O türlü ilgilenmek insanın bütün zamanını alır.
Brett başını salladı, düşünceli düşünceli. Ben de öyle düşünüyorum dedi. Barbara'yı arabasıyla evine götürürken Brett, film işi iyi gidiyor değil mi diye sordu.
Hem de nasıl?
Kız erkeğin hemen yanına sokulmuştu. Brett sağına dönecek olursa kızın saçlarına dokunabiliyordu. Birkaç kere de yapmıştı bunu yola çıktıklarından beri.
Senin de çok memnunum, bunu biliyorsun ya.
Doğru biliyorum. Birlikte yaşadığım bir kadının özel bir şey, bütünüyle kendisine ait bir şey yapmamasını istemem doğrusu. Seninle birlikte yaşayacağım zaman bunun böyle olmasına dikkat ederim. Aylar önce birlikte yaşamak ihtimalinden söz ettiklerinden bu yana ilk kez konuşuyorlardı bu konuyu. Bir daha düşündün mü bunun üzerinde?
Düşündüm ama hepsi bu kadar.
Brett Chrysler ana yoluna girmek için Jefferson kavşağında beklerken, ''Konuşmak ister misin bunu?'' diye sordu. Kız başını olumsuzca salladı. Brett, ''Film işi daha ne kadar sürer?'' dedi.
''Bir ay daha sürer herhalde.
Hep böyle meşgul olacak mısın?''
''Sanırım. Neden sordun?''
''Ben Kaliforniya'ya kadar bir uzanacağım da.'' Barbara bunun nedenini öğrenmek için ısrar ettiyse de Brett karşılık vermedi. 26. ayrımın sonu. Sayfa 299.